Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor. Yanımdasın, susuyorsun, susuyor, konuşmuyorsun. Bakıyor, görmüyorsun. Dokunsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım. Bir gülsen kendimi bulacağım. Depremler oluyor beynimde. Dışarıda siren sesi var. Her yanımda susmuş insanlar. Susmuş içimde ölen biri var. Vay vay vay.
Evet değerli dostlar, Radyo Sputnik'te ben Enver Aysever'le birliktesiniz, yol arkadaşlarımla birlikte. Bugün yine size çok değerli konuklarla önemli bir program hazırladık. Gerçekten önemli çünkü Türkiye'nin seçimi tarihinde ilk defa böyle bir seçim olacak. Çünkü sadece iki kişi var, iki kişinin temsil ettiği değerler var ve Türkiye bu iki kişinin temsil ettiği değerlerden birini tercih ederek önüne devam edecek. Tabii hayat durmayacak ama eğer çıkacak sonuç şu ya da bu şekilde ele alındığında o sonucun getirecekleriyle birlikte çok uzun yıllar sürecek yeni bir dönem başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak hepimiz gereğini yapmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Yolcu yolunda gerekte bu akşam bütün bunları konuşacağız. Yolcu yolunda gerek başlıyor.
İçimde intihar korkusu var. Bir gülsen ağlayacağım. Bir gülsen kendimi bulacağım. İçimde soluyorsun. İki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme, korkular her an başka biçimde. Depremler oluyor beynimde.
Evet değerli dostlar, içinde bulunduğumuz süreç derken bugün az önce saat 17'de, yani yaklaşık 1,5 saat kadar önce, ikili seçime gelmeden önce 3 adayın yarıştığı 14 Mayıs seçimlerinde adaylardan biri olan Sayın Sinan Oğan bir açıklama yaptı. Upuzun bir açıklama yaptı. Bana sorarsanız bayağı bir laf kalabalığıydı bütün bunlar. Çünkü söyleyecekler içerisinde bir tek şey önemliydi. Bugünden sonra iki adaydan hangisiyle yan yana geleceği yönünde. Oradaki açıklamayı da Recep Tayyip Erdoğan Bey'den yana yaptı. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu iki adaya karşı yarışacak bu sefer. İki adayın toplam oyları şu anda %55 civarında görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu da %55,5 civarında görülüyor. Ama bence bu doğru değil. Neden? Çünkü Sayın Sinan Oğan'ın temsil ettiği kitlenin olduğu gibi Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacağını sanmadığım gibi, özellikle tepkisel olarak bu Sayın Oğan'ın Erdoğan'la birlikte hareket edecek olmasının sanılanın tersine, Kılıçdaroğlu'nun lehine olacağını düşünüyorum. Çünkü birazcık siyasetten anlayanlar Sayın Oğan'ın tabanının ulusalcı olduğu, milliyetçi hassasiyeti olduğu kadar laiklik hassasiyeti de olduğunu tahmin ediyorlardır. En azından %70, %80. Dolayısıyla bence Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alanlar açısından doğru tahlil, tam da orada duran, Kılıçdaroğlu'na da mesafeli olabilecek olan laik, milliyetçi, ulusalcı çevreyi kadroya katabilmek olmalı bence. Birazdan Sayın Cahit Berkay ile konuşacağız. Ardından Fatih Yaşlı ve Bülent Tezcan da bizimle olacak. Cahit Berkay ile niye konuşacağımızı az sonra röportaj sırasında anlayacaksınız. Şimdi önce Bülent Tezcan Bey'i yayına alacağız. Bülent Tezcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden biri, siyaset kurucularından biri, son derece kritik dönemlerde karar mekanizmalarında bulunmuş biri, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın biri. Bugünkü kararı nasıl yorumlayacak onu da görmüş olacağız. Ama size şunu söylemek isterim, halkın içerisindeyim ben, bir grup insan bu seçimden uzaktan yakından haberdar bile değil, onu söyleyeyim. Ancak bir grup insansa bunu bir ölüm kalım meselesi olarak algılıyor ki bir ölçüde doğru. Özellikle laikliğin bir darbe daha alması Türkiye'ye dair ağır bir bedel olacaktır. Bunun da altını çizmek istiyorum. İşte tam da buralardan baktığımız zaman bu işler nasıl olur meselesinde doğru dürüst bir karar vermek için ben ve benim gibi pek çok siyasal gözlemci de elinden geleni yapacak. Doğrusu ben YouTube yayınlarımda kendi fikirlerimi uzun uzadıya dile getirdiğim için bu kez yorumlarla sizinle olmayı yeğliyorum. Çünkü yorumlarımın da yani başka insanların yorumlarını da benim sorduğum sorulardan hareketle hem benim zihnimi açtığını hem de size de yeni sorular ve yeni değerlendirme olanakları vereceğini tahmin ediyorum. O yüzden bugün de önemli 3 değerlendirme yapacağız. Fakat Türkiye'nin bu kadar gerilmiş, bu kadar sertleşmiş bir iklimde seçime gitmesini açıkçası son derece tehlikeli buluyorum. Çünkü eğer ayın 28'inden sonra gönlündeki değişimi gerçekleştirememiş olan kimseler yurtlarından umudu keserlerse, ki bence bu çok ileri bir duygu ve düş kırıklığı olur, çok üzücü olur. Çünkü hayatın uzun erimli olduğunu ve bu mücadelenin bitmeyeceğini de anlamak gerekir. Çünkü hayatın tamamı bir mücadele nihayetinde ve bu mücadeleyi yarı yolda bırakmak söz konusu değil. Ama öyle bir hava da estiriliyor. Bence Sayın Kılıçdaroğlu da bilerek bu tansiyonu oluşturmaya çalışıyor. Çünkü bir biçimiyle toplumun yan yana gelebilmesini istiyor. Önce Cahit abiyelere, Moğollara biraz kulak verelim. Yakında Bülent Tezcan bizimle olacak birkaç dakika içinde.
Paralar oldu yeşil mani, tanımıyor engel mani, yok kimse fırk imani, bol kerit bol enayi, verirler gari, gari de gari gari. Gemisini kurtaran fedakar ve cefakar, kaptanın yüzüğü deniz, geziz abicim bizi.
Evet değerli dostlar, şimdi Bülent Tezcan Bey ile görüşeceğiz. Dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek çok aşamada bulunan, karar mekanizmasında bulunan ve Sayın Kılıçdaroğlu'ya sürekli istişare halinde olan bir isim. Sayın Tezcan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sayın Aysever, iyi yayınlar diliyorum. Biz dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum.
Çok sağ olun. Sayın Tezcan, bizim bu yayınlarımız özellikle direksiyon başındaki kentli çalışan kesim tarafından çok yoğun dinleniyor. Türkiye'nin de bu kadar politik bir yoğunluk yaşadığı bir dönemde siyasal her söyleşi hakikaten bizi de şaşırtacak oranda gündem oluşturuyor. Diyebilirim ki bu saatlerde ekran başında haber izleyenlerden çok daha dinamik bir dinleyicimiz var. O yüzden size sorularımı sorarken onların da zihinlerindeki sorular olmasına özen gösteriyorum. Hemen en sondan başlayalım. Sayın Sinan Oğan, belki de sizi de şaşırtmayan bir şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Elbette ki Sayın Sinan Oğan şu anda herhangi bir siyasi partiyi temsil etmiyor. İlk sorum şu: Sayın Sinan Oğan'ın arkasında sizce tarifi yapılmış özellikleri belli bir seçmen kitlesi var mı? Sayın Oğan bu kararıyla birlikte o seçmeni Sayın Erdoğan'a götürebilir mi?
Çok teşekkür ederim Ömer Bey. İzin verirseniz önce şunu söyleyeyim. Sayın Sinan Oğan'ın bugünkü açıklamasına şaşırmadım ama üzüldüm. Şaşırmadım değişimin sebebi şudur. Bundan önceki, yani kısa zaman önce, bugün içindeki bazı açıklamalar ya da dün akşamdı bu işaretleri veriyordu. İstikrar bulgusu vesaire ipuçlarını vermişti ama üzüldüm. Sayın Oğan'a destek veren 5,5 oy veren %5,5 seçmen Sinan Oğan'ın seçmeni değil. Bunu ben söylemiyorum. Herkes son dönemde yakın dönemde siyaseti izleyen, ortalama bu işi takip eden herkes bunu görüyor. Niye söylüyorum bunu? Şimdi birincisi, dikkat ederseniz belirli bir protest seçmen dendi şimdi ona. Belki başka türlü de tarif edilebilir. Bu tarif benim değil. Anlatıldığı için söylüyorum. Bir seçmen grubu vardı ki %5 ila 10 arasında. Bunlar geziyor. Yani şöyle geziyor. Erdoğan'a karşıt. Erdoğan'a muhalif. Erdoğan'a oy vermeyecek. Bu kararını vermiş ama adres arıyor. Mesela bir dönem Sayın Ümit Özdağ, önce adaylar açıklanmadan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi yanılmıyorsam %5'leri buldu burada. Sonra Sayın Muharrem İnce'nin oy oranı oldukça yükseldi. Adaylar açıklandı. Muharrem İnce hem partisi hem adayıyla. Zafer Partisi'nin oy oranında biraz değişim oldu. Biraz indi. Ama yine sıfırlanmadı. Muharrem İnce, Memleket Partisi'de Muharrem İnce yükseldi. Sonra o düştü. Yani çekilmeden önce düştü. Çekilmeden önceki son anketlerinde Muharrem İnce'nin birli rakamlara, 1,9-1,5 rakamlarına indiğini biliyoruz. O düştü. Bu arada Sinan Oğan yükseldi. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bunların içerisinde kararsız seçmenlerin, ilk defa özellikle oy kullanacak seçmenlerin ağırlığı büyüktü. Göçmenler konusu, Suriye konusu, milliyetçilikle ilgili söylemler, ama hepsinin ötesinde Erdoğan'a eli gitmeyen bir seçmen var. Kendi payımıza düşeni de izah etmek gerekiyor burada. Bize de gelmiyoruz. Yani biz o süreç içerisinde bu seçmeni alamadık. Almaya çabaladık, uğraştık ama alamadık. Erdoğan'a da gitmedi. Sonuçta Sinan Oğan adresinde %5,5'luk kısmı Sinan Oğan adresinde toplandı. Gördüğümüz tablo bu. Şimdi böyle bakınca bu Sinan Oğan'ın zaten ne yakın siyasi geçmişi itibariyle çekirdek seçmen diye tabir edebileceğimiz bir seçmeni yok. Bu konuda oraya angaje olmuş, Sinan Oğan'da odaklanmış bir seçmen yok. Bu çerçevede seçim döneminde tercihler ve arayışlar içerisinde şekillenmiş bir seçmen. Dolayısıyla ben şuraya gidiyorum dediğinde buraya gidiyorum kararının arkasından gidecek seçmen değil. Nitekim Ümit Özdağ bugün bir açıklamasında o Sinan Oğan'ın kararıdır, bizi bağlamaz diye bir açıklama yaptı.
Peki Sayın Tezcan, şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu konuşmadan hakikaten olmaz. Ümit Bey şu anda sizin genel merkezinizde ya da oraya doğru yolda. Yarın da 11'de açıklama yapacak. Aslında çok tuhaf bir tablo ortaya çıkıyor. Bugün en azından Vejdet Özbey hemen geldi ve Sayın Kılıçdaroğlu lehinde bir açıklama yaptı. Biz muhalifiz dedi. Ama Sayın Özdağ da tıpkı Sayın Oğan gibi sanki bir pazarlığa oturmuş gibi görülüyor. Bu yurttaş olarak beni fevkalade rahatsız ediyor. Yani muhalefet partilerinin muhalefet partisi gibi olması gereğini hepimizin anlaması lazım. Muhalefet partileri muhalefet partisi gibi olmayınca bu denklemde gördüğümüz üzere bu Türkiye'nin asıl sorunu haline geliyor. Bilmem katılır mısınız? Yani Sayın Ümit Özdağ bugün ya gel sen de bir Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ya da bakanlık al gibi bir pazarlık olur mu? Ve bu pazarlıklar ahlaki olur mu?
Şöyle, şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Sayın Ümit Özdağ'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne şu anda geldiği, yolda olduğu veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu bilgisi bende yok. Geleceği bilgisi de bende yok. Ben genel merkezdeyim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Genel merkezinde çalışıyorum, odamdayım. Şu anda öyle bir şey yok. Hani sonra nedir ne değildir onu bilmiyorum.
Az önce haberlerde verdi arkadaşlarımız. Öyle bir durum olduğuna dair.
Bazı kulis haberler düşmüş ama şu anda bende öyle bir bilgi yok. Bu birincisi. Önce onu paylaşayım. Yani bir yanlış anlamaya mahal vermemek için. İkincisi, hem Sayın Ümit Özdağ'la Sayın Genel Başkanımız gitti, görüştü biliyorsunuz. Kamuoyunun bilgisi dahilinde Zafer Partisi'ni ziyaret etti. Sinan Oğan'la da çeşitli temaslar yapıldı. Şimdi bunların hiçbirisinde, en azından bizim açımızdan söylüyorum, herhangi bir pazarlık yoktu. Şimdi hakkını yemeyelim. Yani diğerlerinin de, ne Ümit Özdağ'ın ne de Sinan Oğan'ın, bir pazarlıkla ben şunu isterim dedi de o istediği şey verilemez dendi, bunun üzerinden bir anlaşmazlık doğdu dersek haksızlık yapmış oluruz. Böyle bir pazarlık yok. En azından bizimle olmadı böyle bir pazarlık. Sayın Ümit Özdağ'la görüşmede de böyle bir pazarlık yok. Sadece siyaset çerçevesinde biz şunu söylüyoruz. Bugün %5,5 seçmen, önce şu, iki turlu seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi. İki turlu seçimde mesele şudur, 21 yıldır devam eden bir iktidar var ve bu iktidara karşı bir muhalefette oluşan adaylar var. Bu adayların birbirlerinden farklılıkları var ama Türkiye'de demokrasi olmadığı konusunda ortak paydaları var. Bu adaylara oy veren seçmenlerinde, bu adayların Türkiye'nin geleceğiyle ilgili yönetimle, mesela sığınmacılardan şikayet ederek oy veren vatandaşın ortak paydası sığınmacılar sorununu Türkiye'ye AK Parti getirdi, Erdoğan getirdi. Şimdi burada bir ortak payda var. Terörle ilgili meselede ortak payda Erdoğan yönetiminden kaynaklanan sürecin sonucu. Dolayısıyla muhalefetteyim diyenlerin ve onları temsil eden liderlerin, adayların muhalefette buluşması gerekir. Çünkü sorunun kaynağı iktidarın kendisi. Bunları söyledikten sonra tekrar iktidar merkezinde buluşmak seçmen karşısında ciddi güven sorunu yaratıyor. Şimdi ben bugün Sayın Sinan Oğan'ın açıklamasını dinledim. Birçok şey söyleyebilirim ama iki önemli nokta var burada. Bakın, ikisini not aldım, dikkat ettim. Birincisi, istikrar vurgusu yaptı ve çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamında istikrarı sağlayabilmek için parlamento ile Cumhurbaşkanı'nın aynı yerde olması gerekir. Bu nedenle dedi ben oraya destek vereceğim. Gerekçelerinden önemli vurgu yaptığı birisi buydu. Şimdi referandum döneminde, anayasa referandumu döneminde biz Sayın Sinan Oğan'la paralel kampanya yürüttük. Bazı programlara birlikte çıktık. O zaman partisi yoktu. Ve o dönemde hayır kampanyası yaptı. Hayır kampanyasındaki söylemi bizim aynı söylemimizdi. Bu sistem demokrasiyi ortadan kaldırır, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırır, denge ve denetlemeyi ortadan kaldırır diye. Şimdi bu sistemde denge ve denetleme yok, kuvvetler ayrılığı yok ama ilginç bir şey var. Sinan Oğan'ın bugün vurgu yaptığı şey, parlamentoyla Cumhurbaşkanı'nın ayrı yerde olması en azından bu kötü sistemin denge kurulabilecek iyi bir yanı, kötüden çıkarılabilecek iyi bir yan. Sinan Oğan bundan önce söylediği her şeyi reddederek, inkar ederek çıktı burada. İstikrar vurgusu yaptı. Yani denge ve denetleme olmasın, istikrar olsun dedi. O zaman 5 yıl önceki kampanyanızın, 6 yıl önceki kampanyanızın anlamı neydi? Orada söyledikleriniz nereye gitti? Şimdi birinci mesele bu. İkincisi, başka bir şey daha söyledi. Terörle ilgili meseleye vurgu yaptı. Ve dedi ki terörün uzantısı partilerin destek verdiği yerde olmayacak. Neyi kastettiğini çok iyi anlıyoruz izleyicilerde. Arkasından dedi ki ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğim. Cumhur İttifakı'nın adayına. Peki bugün eleştirdiği çözüm sürecinden tutun da Türkiye'de terörle ilgili bu süreçte gelinen noktada bizden fazla Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı eleştiren sözleri vardır. Yani işte valilere şey yetkisi, müdahale etmeyin talimatının verilmesinden tutun, işte çadır sınır şeydekilere, çadır mahkemelerine kadar Sinan Oğan zehir zemberek açıklamalar yapıyordu.
Yani Sayın Tezcan, ben şunu anlamıyorum.
Son cümle şunu söyleyeyim. Buyurun. Yanlış anlaşılmasın, bitireyim. Sonuna geldim.
Tamam.
Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi yaptığınız açıklamanın içerisinde bir tutarlılık olması lazım. HDP'nin yeni yeni sol, Yeşil Sol Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyorum demesini terörün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesi gibi ima etmeyi yakışıksız buluyorum. Doğru bulmuyorum. Eğer böyle gidecekseniz diyorum, siz bugün yanında durduğunuz Erdoğan'a dün söylediğiniz sözlere bakarsınız. Bu çerçevede o zaman orada da durmamanız gerekir.
Ben burada büyük bir mantık hatası yaptığını düşünüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin de. Savunmayı yanlış yerden kurduğunu düşünüyorum. Hatta savunma değil, hücumda bulunmak gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki, bir, biz ikinci turdayız. İkinci turda herhangi bir siyasi parti seçmenini şuraya ya da buraya yönlendirmek istese bile sonuç itibariyle partilerin olmadığı bir dönemdeyiz. Ve acaba Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey HDP'nin, yani Yeşil Sol Parti'nin seçmeninden oy istemeyecek mi? Eğer HDP'nin seçmeni Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirse Sayın Recep Tayyip Erdoğan da terör destekçisi mi olacak? Bu bir. İkincisi, yine aynı akıl yürütmeden devam edersek HDP'nin milletvekillerinin tıpkı sizin olduğunuz gibi Türkiye yasaları uyarınca İçişleri Bakanlığı'nın da soruşturmasından geçerek milletvekili olma yeterliliğinde sizden daha farklı ne gibi bir durumda olduğunu da anlamış değilim. Gayet basit ki siyaset açısından, siyasal felsefe açısından baktığımızda kalemin, kağıdın, sözün geçerli olduğu yerde silah olmaz. Dolayısıyla eğer devletin kurumları, İçişleri Bakanlığı, parlamentoya gelen bu insanların sicillerine temiz görev yapabilirler demişse, sizden de bir farkı olmadığına göre bu insanlar da dağda olmak yerine parlamentoda olmayı seçmişse, onları parlamentoya taşıyan insanlar da Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kısmı Erdoğan'a, bir kısmı Kılıçdaroğlu'na oy veriyorsa, neden Kılıçdaroğlu terörü destekleyen oluyor da Erdoğan vatan millet diyen oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani illaki Bozkurt Kemal olmak gerekiyor mu burada? Bana çok tuhaf geliyor açıkçası.
Yok, şöyle, bu noktada sizden farklı düşünmüyoruz. Ve bu söylediklerinizi alanda bugüne kadar kampanya boyunca çok kararlı ve cesaretli bir şekilde de ifade ettik. Bugün de ifade ediyoruz. Bugün anlattığım şey sadece Sinan Oğan'ın bugün yaptığı açıklama özelinde kendi iç tutarlılığını sorgulamak.
Size eleştirel olarak söylemedim. Genel anlamda söyledim. Sizin söylediğinizi yani anlıyorum. Öyle. Aynı eleştirileri şurada, ben de yapıyorum çünkü.
Şurada netiz. Yani iç tutarlılığıyla ilgili bugünkü konuşmasına özel bir açıklama yaptım. Yani bu gerekçelerden yola çıkarak öyle bir sonuca varamazsınız. İçeride böyle bir tutarsızlık var. Yoksa bakın çok net bir şey söylüyorum. Kampanya boyunca da bunu söyledik. Türkiye'nin toplumsal barışı inşaya ihtiyacı var. Toplumsal barışı inşanın yolu siyasetin legal zeminlerde yapılmasının önünü açmaktır. Toplumsal barışı inşanın yolu konuşabilme zeminini ve ortamını yaratmaktır. Düşmanlaştırma değil, birlikte aynı masanın etrafında konuşabilecek olanakları, zeminleri artırmaktan geçiyor. Türkiye'nin bütün temel meseleleri, bütün birbirine düşmanlaştıran meselelerini çözebilmenin yolu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geniş bir mutabakat zemini yakalayabilmektir. Dolayısıyla siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil imkanlarından rahatsız olup en geniş toplum kesimlerini temsil edebilecek meclis aritmetiği yerine sınırlayıcı, daraltıcı bir meclis aritmetiğini tercih ederseniz siz bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu otoriter rejimi daha da otoriterleştirmek, sorunları daha da derinleştirmek ve içinden çıkılmaz hale gelecek bir sistemi tercih ettiğiniz anlamına gelir. Dolayısıyla biz başından itibaren söylediğimiz bu konuda parlamentoda bütün toplum kesimlerini temsil edebilecek en geniş toplumsal yelpazenin, siyasal yelpazenin sağlanabilmesi çok önemlidir. Kaldı ki biraz önce siz ifade ettiniz, biz bunu ısrarla ve daha önce tekrar ettik, söyledik ısrarla. Yani Yüksek Seçim Kurulu dönüyor, adaylarla ilgili bir karar veriyor. Yani diyor ki bunlar aday olabilir. Aday olamayacakların zaten müracaatını kabul etmiyor, adaylıklarını düşürüyor. Şimdi siz milletin oyuyla seçilecek, Yüksek Seçim Kurulu sorun yok diyecek, mazbatasını alacak, meclise gelecek ama siz ona terörist muamelesi yapacaksınız. Bu doğru bir iş değil. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu Türk siyaseti değil. Çözüm siyaseti olmak yerine çözümsüzlük ve çatışma siyasetini dönüştürmek demektir.
Sayın Tezcan,
Biz bunu yerel yönetimlerde de gördük. Yani aynısını biz dedik ki bu kayyum meselesinde milletin seçtiğini ancak millet görevden alabilir diye. Ama Türkiye'de son dönemde böyle bir dil, hegemonik bir dil olarak yerleşmeye başladı.
Sayın Tezcan, şimdi şöyle bir tablo var geçtiğimiz pazardan devralınmış olan. Bunu ortadan kaldırmak için de toplumda dirençle çabalayan bilim insanları, gazeteciler, yani Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının çok ötesine geçen bir toplumsal bilinç var. O da şu: Cumhuriyet Halk Partisi maalesef kimi şeylerde, anketlerde 27, 28, 29, 30'a yakın görülmesine rağmen 25 puanda kaldı. Üstelik bu 25 puanın içerisinde 34 milletvekili de düşüldüğü zaman geriye kalan milletvekili sayısı bir önceki dönemden de aşağıda olacak. Yani bir kere bunu bir not olarak koyalım. Bu kadar çabaya rağmen %25'in ötesine geçilemiyor. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik teveccühte farklı destek grupları olduğu için %50 artı bir şansı yeniden aranıyor. Ancak benim anlamadığım çok önemli bir mesele var. Siz bir milletvekilisiniz ve ayın 29'u sabahı da bu görevinizi yapıyor olacaksınız. Bu meseleyi, yani bu seçimi tamam en üst düzeyde katılımda sağlayalım ama ben sürekli yayınlarımda şunu söylüyorum. Arkadaşlar, 28'inde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını düşünüyorum. Çünkü toplumda böyle bir yeniden kenetlenme var ama aksi durumda da Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali son bulacak değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde mücadele edecek insanlar yok olacak değil. Bu sizce riskli gelmiyor mu? Yani bu referandum ölüm kalınmış gibi sunmak. Evet, çok önemli. Ama ölmüyoruz, hayat devam ediyor. Mutlaka bir çıkış yolu vardır dememiz de gerekmiyor mu?
Yani şöyle, bir kere ben iki şey söyleyeyim. Birincisi, bu seçimi 28 Mayıs'ta kazanacağımıza inanıyorum. Ve kazanmak için de ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun baştaki soruyla irtibatlandırayım. Sayın Sinan Oğan da arkasında 5,5 milyon seçmeni herhangi bir yere taşıyamayacaktır. Sonuçta seçmene yeniden hitap ediyoruz ve bu çerçevede yeni bir pozisyon şekillenecek. Biz de bu seçimi kazanacağız. Buna inanıyorum. Şimdi bu bir tarafta. Ha şimdi öbür noktaya gelince asıl sorunuza, ben hiçbir dönemde bu seçim son seçim demedim. Bunu doğru da bulmuyorum. Siyasetçi seçim son seçim yaklaşımı üzerinden yürüyemez. Zaman zaman seçimin ciddiyetini, önemini anlatmak için bu ifadeler kullanılabilir. O başka bir şey. Kullanılıyorlardır. Etkiyi artırmak için kullanılıyor olabilir. Ama hiçbir zaman bu seçim son seçim diyemeyiz. O zaman demokrasiye olan inancımızı tamamen yitirmiş oluruz. Ha ne olur? Şu olur. Biz demokratik mücadeleyi devam ettiririz. Parlamentoda mücadeleyi devam ettiririz. Onu 29'unda konuşacağız. İnşallah davet edersiniz 29'unda. Yani şu anda kayıp üzerine konuşmayı uygun bulmam, doğru bulmam. 28'inde biz bunu kazanacağız. Ama 29'unda sizin yani ikinci seçenek dediğiniz seçenek gerçekleşirse siyasette seçenekler tükenmez. Mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye demokrasisini bir seçime kurban etme lüksümüz yok.
Ben bu arada Sayın Tezcan, kaybedip kaybetmeme üzerinden söylemedim bunu. Bence de Kılıçdaroğlu özellikle bugün o anın tercihiyle avantajlı duruma geçti. Temenni ederim ki yarın Ümit Özdağ da benzer bir tavır gösterir. Çünkü ben Türkiye'de şöyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Muhalefette bir oy da alsanız, 1 milyon oy da alsanız, muhalefet olmanın tabiatı gereği iktidar karşısında durmanızı gösterir bu. Yani çok abartılı bir örnek olarak söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ben Erdoğan lehine çekiliyorum dese Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki %25 oyu götüremez. Bunu tabii uç bir örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla yani o zaman millet karşı oy verir, referandum yapar falan. Yani Kılıçdaroğlu'nun da gücü yetmez buna. Çünkü bu ülkede aydınlanmadan, bilimden, bugüne kadar geliştirdiğimiz cumhuriyetin laik zemininden faydalanmış olan, buradan hayatını kurmuş olan milyonlar var ve bu insanların çoluğu çocuğu var. Dolayısıyla iktidara yönelmiş kimselerin muhalefet yapma özelliği ortadan kalktığı için seçmenle bağının da koptuğunu düşünüyorum. Ben sadece şunu söylemek istedim. dedim. Yani evet, çok önemli bir seçim. Bence de çok büyük bir referandum niteliği taşıyor. Ama Türkiye'nin genlerinde olan, Osmanlı'da bile olmuş olan bir demokratik gelenek var. Peki bir diğer soruya geçmek istiyorum Sayın Tezcan. Ayın 14'ü gecesiyle ilgili çok spekülasyon yapıldı. Bir kısmını ben de biliyorum. Ve sonuç itibariyle bize Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri %45,5 civarında bir oyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura kaldığını, %49,5 civarında bir oyla da Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ikinci tura kaldığını söyledi. Ve o dakikadan beri size de geliyordur herkes, seçimler adil yapıldı mı? Sandıklarda gerçekten işte yeterli görevli var mıydı? Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimler görevlerini yapabildiler mi diye yüzlerce soru geliyor. O günü bir analiz eder misiniz? O gün tam ne oldu? Yani %45,5 idiyse niye yanlış rakamlar ortaya çıktı?
Şöyle Sayın Aysever, bir kere seçimlerin adil olması başka bir şey. Seçim güvenliğiyle ilgili kısım başka. Bir kere Türkiye'de seçimler adil değil. Bu seçimler de adil olmadı. Çünkü TRT'nin, büyük medya kuruluşlarının, büyük devlet imkanlarının, bütçe imkanlarının kullanıldığı adaletsiz bir yarış var. Yani normal seçim hukuku, seçim mevzuatının, seçim kanunlarının, radyo televizyon kanununun düzenlediği hükümleri de çiğneyerek iktidar lehine, TRT'nin, devlet televizyonunun iktidar lehine açılış ya da kamu spotları da dahil olmak üzere çok geniş bir kampanya yürüttüğü, devlet bütçesinde en önemli yeri alan, kaynağı alan İletişim Başkanlığı'nın AK Parti Propaganda Bakanlığı olarak çalıştığını biliyoruz. O yüzden seçimlere adil demek mümkün değil. Adil olmadı bu sebeple, yarış açısından. Ancak seçim güvenliği meselesinde şunu biliyoruz. Bilgilerin akışı konusunda zaman açısından arzu edilen hız yakalanmamış olabilir. Çünkü partilerin bilgi akışıyla devletin kurumları içerisindeki bilgi akışı arasında fark var. Ancak şu açık, itiraz süresi içerisinde parti sözcülerimiz de açıkladılar bu konuda. %99,5 oranında ıslak imzalı tutanakları aldık ve itirazlar yapıldı. Yani farklı olan sonuçlara itiraz ettik. Sonuç itibarıyla bizim sandık görevlilerimiz, müşahitlerimiz sonuçları toplama konusunda bir eksik yok. O zaman şu soruyu sordunuz. O zaman o gece niye farklı açıklamalar yapıldı? Süreç dinamik bir süreç. Yani şöyle bir tablo var. Orada açıklamanın yapıldığı andaki veriyle sonraki veriler arasında zaman itibariyle gelen sandıkların niteliği nedeniyle farklılıklar oluşuyor. Bir de şöyle bir şey var, bu bilinmiyor tabii. Bizim burada oluşturulan sistemde 3 ayrı veri akışı vardı. 4 ayrı bölüm vardı. Onu Onursal Bey çok daha iyi biliyor. Onlar kurguladılar sistemi. Şimdi birincisi, bizim okul önünde okul görevlileri var. Bilişim görevlileri. Onlar hızla ıslak imzalı tutanak imza altına alınır alınmaz sisteme cep telefonlarıyla atıyordu sonuçları. Bu okul verisi diye geçiyor. Bir başka veri, yine ıslak imzalı tutanaklar partiye geliyor ve orada fiilen sisteme giriyor. Bu en önemli veri. Çünkü itirazımızın dayanağı orada. Okul verisi yanlış olabilir. Doğru olsa bile ıslak imzalı tutanak elinizde olmadığı sürece o veri sadece size hızlı bilgi veriyor. Onun ötesinde itirazda size dayanak oluşturmuyor. İkincisi ıslak imzalı tutanaklar. CHP verisi dediğimiz örgüt verileri bunlar. Yani sisteme giren veriler. Üçüncü veri Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen veriydi. Onları da alıyoruz. Bir de karma veri var. Nedir karma veri? Şimdi biz bir sandığı okuldan almışız. Okul koyduk. Aynı başka bir sandık okuldan gelmemiş, ıslak imzalı tutanak gelmiş. Onu da koyuyoruz. Başka bir sandık da ne okuldan gelmiş ne ıslak imzalıdan, Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen de var. Onlar daha erken göndermişler. Bütün bunların karmasını alan bir karma sistem var. Karma sistemde sandık sayıları her zaman ötekilerden önde. Çünkü 3 ayrı kanaldan gelen veriler orada birleşiyor. Şimdi biz bu üçü, peki bir sandık 3 ayrı yerden geldiyse hangisini esas alıyorsunuz derseniz, o zaman bizim örgütün girdiği kısmı esas alıyoruz. Yani ıslak imzalı tutanağın girdiği yeri. Niye? Çünkü biz ona dayanarak itiraz ediyoruz. Biz onu doğru kabul ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'na gireni yanlış kabul ediyoruz. Şimdi bazen yazım sırasında bizim arkadaşlarımız da yanlış giriyorlar sisteme. Yani öyle hızlı bir süreç ki birçok veri giriliyor. Bazen onları da düzeltmemiz gerekiyor. Buradaki farklılıklar bu 3 verinin 4 ayrı segmentin akışında zaman itibariyle farklı rakamlar oluşuyor. Mesela karma veride biz öndeyken okul önünden gelen verilerde geride olabiliyoruz. Bunların birbirini ya da Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelende başa baş görülüyoruz. Diğerinde önde oluyoruz. O çerçevede ortaya çıkan farklılıklardır. Bu çok böyle telaşa düşecek.
Sayın,
yönetemediler diye düşünecek bir şey değil.
Sayın Tezcan, ben bu söylediklerinizi gayet iyi anlıyorum. Bunları ben Onursal'la da bizim mahallenin çocuğudur konuştum. Ama ortada çok büyük bir facia var. O facia da şu, bu yine pazar günü yaşanırsa çok büyük bir sorun olur. Bir, Anka Ajansı'nın verilerini ısrarla sorduğumuz halde nereden alıyorsunuz dediğimiz halde bir açıklama yok. Çünkü Anka Ajansı'nın sandık başlarında olan birer temsilcisi yok olamazdı. Binlerce insan demek. Tıpkı Anadolu Ajansı'nda olduğu gibi. Bu bir. İkincisi, sizin para vererek finanse ettiğiniz televizyonlar %60'lardan Anadolu Ajansı'nı açıyor. Yani bugün Halk TV Türkiye'deki herkes 10 kişiden 9'u Cumhuriyet Halk Partisi'ni diyebilir. Öyle olmadığı halde. KRT Tunca Özkan'ın Engin Özkoç'un diye biliniyor. Diyelim öyle değil. Ama nihayetinde Anadolu Ajansı ile Anka arasında gidip gelen insanlar belli bir saatten sonra ben ve benim gibi pek çok meslektaşımın sizin ıslak imzalı verilerinize sahip olmasıyla birlikte bir başka gündem oldu ve o dakikalarda iki değerli belediye başkanı açıklama yaptı. Bu iki belediye başkanının bir önemi var Sayın Tezcan. Bir tanesi İstanbul seçiminin kahramanı, büyük mücadeleye girmiş bir isim. Diğeri de 2014'te Melih Gökçek'in 10 tane takla attırdığı ve sonucunda kazanılmış bir seçimi gasp edilmiş olan Mansur Bey. Ve bu insanlar gecenin bir saatinde kayboluyor. Şimdi siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Bizim sizle de merhabamız var. Genel merkezde 1000 tane siyasal iletişimci adı altında isim var. Ya Allah aşkına seçimi kaybedersek, seçimi kazanırsak, ikinci tura kalırsak diye bir takım simülasyonlar, planlamalar olmaz mı? Bu kadar kötü bir iletişim biçimi yurttaşlarımızı düş kırıklığına uğrattı. Buna inanın. Pazar günü için bir de bu güvenin verilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Bilmem yanılıyor muyum?
Şöyle, şimdi bir iki noktaya açıklık getirmezsem yanlış olur, haksızlık yapmış olurum. Birincisi, tabii siz öyle düşünüyor olabilirsiniz ama Cumhuriyet Halk Partisi para vererek bir kanal finanse etmiyor. Öyle algı olabilir ama bizim finanse ettiğimiz bir kanal yok. Sadece aldığımız hizmet karşılığı, o hizmetin bedelini ödediğimiz ilişkisi var. Medya ve siyasi parti ilişkisi var. Bir. İkincisi, KRT'ne Engin Özkoç'un ve Tuncay Özkan'ın. Ben ikisini de bilirim. Milletvekili arkadaşlarım, genel merkezde, partide beraber mesai yürüttüğümüz arkadaşlar. Bunların KRT üzerinde bir sahipliği yok. Birisi grup başkan vekilimiz, diğeri de bizim genel başkanımızın iletişimden sorumlu baş danışmanı. Önce buraları bir düzelteyim. Şimdi diğer konuya gelince, ikinci tur meselesinde kuşkusuz birinci turda toplumu huzursuz eden, kafasında soru işareti olan noktaları çözmek zorundayız. O bizim görevimiz. Yani birinci tur, ikinci turda işte kısa bir 15 gün sonra, 14 gün sonra oylama oluyor ve biz yakın zamanda nerelerde hata yapıldı, iletişim açısından, toplumla iletişim açısından nerelerde hata yapıldıysa onları gidereceğiz, gidermek zorundayız. Orada belediye başkanlarının açık belli bir saatten sonra açıklama yapmamalarının sebebi şuydu zannediyorum, oydu, çünkü o bir diyalog sonucu oluyor. Orada hatırlarsanız belli bir saatten sonra liderler açıklama yaptılar. Yani Sayın Genel Başkanımızla beraber 6-5 parti genel başkanı ve 2 belediye başkanı, yani kampanyanın 5-7 cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla bir cumhurbaşkanı adayı birlikte 8 aday açıklama yaptılar. Şimdi o açıklamadan sonra artık belediye başkanlarının açıklama yapması orada yapılan açıklamanın ağırlığına da gölge düşürür. İlave bir şey yapmak da çok anlamlı olmazdı. Ha, ertesi sürecin bilgilendirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili bir hata yapıldıysa onlar konuşulup, yani toplumun rahatlatılması, topluma güven verme konusunda bir eksikler olduysa onlar da zaten konuşulup önümüzdeki 28 Mayıs günü onlar da giderilecektir.
Son bir soru soracağım Sayın Tezcan. Ben de bir Kemal Kılıçdaroğlu seçmeniyim. Dolayısıyla oyumu pazar günü gidip vereceğim. Ama bana gelen sorular içerisinde en çok işittiğim sorular şunlar. Bir, sandıklarımıza sahip çıkılıyor mu çıkılmıyor mu meselesinden önce bize ilk turda bitiriyoruz dediler. %47, 48, 49 gibi oylar söylendi. Ve bunlar işte araştırma firmaları tarafından söylendi. Böyle olmadığı ortaya çıktı. 45 gibi bir düşük oy oldu. Parlamentoyu da kaybettik. Nasıl olsa hiçbir şey değişmeyecek diyenler var. Bir. İkincisi, Kılıçdaroğlu yanlış bir tercihti, gördünüz mü bak diyenler var. Özellikle işte Memleket Partisi tabanında olanlar da var. İyi Parti tabanında olanlar da var. Çok büyük bir kesim mi bilmiyorum ama var, bunlara da rastlıyoruz. Ve üçüncüsü yine çok önemli bir kesim. O gece ortaya çıkan tablodan, yani bir genel başkanın önde izlemesi, iki belediye başkanının simülasyon yaptık, bu gece bu iş bitebilir demesi ve bütün bunların ardından soru cevap yapılmadan bir haftanın neredeyse geçirilmesi biraz insanları düş kırıklığına uğrattı. Bütün bunlar çerçevesinde bildiklerimizin dışında insanların sandığa gitmesi için bize gerekçelerinizi söyler misiniz? Çünkü evet, ben gideceğim. Kendim için, çocuğum için, bu sistemde özgür hissetmediğim için gideceğim. CHP için falan gitmeyeceğim. Türkiye için gideceğim ama bunun dışında gerekçeler nelerdir? Telafi edilenler nelerdir? O geceyi nasıl yöneteceksiniz? Siz de bu sefer işin içinde misiniz? Ne olacak? Bir söyler misiniz lütfen?
Yani şöyle, bir kere Kılıçdaroğlu yanlış tercihti tartışmalarının bu seçimin sonucuna baktığımızda bana sorarsanız yanlış tercih olmadığı ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun özellikle hiçbir adayın bu ölçüde oy alamayacağı, Diyarbakır gibi bölgelerde en yüksek oyu alıyor olması, Türkiye'nin birçok bölgesinden oy bu ölçüde %45'lere gelip dayanması, son anketlerde %49'ları gösteriyor olması Kılıçdaroğlu'nun doğru tercih olduğu, aday olarak olduğunu gösteriyor. Seçimin ikinci tura kalmış olması da bu çerçevede ele alınabilir. İkincisi, bunun ötesinde Kılıçdaroğlu Türkiye'nin gelecek ihtiyacı açısından doğru tercihti. Adaylar sadece ne olursa olsun seçim kazansın diye yapılmaz. Seçimi kazandıktan sonra o süreçte sistemi nasıl yöneteceğiyle ilgilidir. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin demokrasi ve toplumsal barış ihtiyacının adayıydı ve en uygun adaydı buraya. Bu çerçevede bakmak lazım. Bu kısım. Şimdi parlamentoyu kaybetme meselesine gelince, burada birincisi şunu kimse unutmasın. Siyasette parlamentolarda her zaman yeni aritmetikler oluşur. Parlamento aritmetikleri sadece seçimde oluşmaz. Seçim biter, seçim bittikten sonra siyasetin akışı içerisinde, pazarlıktan bahsetmiyorum, milletvekili alım satımından da bahsetmiyorum. Önceden bu rezervi söyleyeyim ki bu başka türlü anlaşılmasın. Siyasetin doğal dengeleri içerisinde farklı parlamento aritmetikleri siyasetin akışı içerisinde oluşur. Bu demokrasinin gereğidir, kuralıdır. O yüzden bu endişeyi parlamento, işte 320 milletvekili Cumhur İttifakı çıkardı. Ondan sonra yarın bu yapıdan bir şey çıkmaz diye endişelenmemek lazım. Üçüncüsü, başka bir şey söylüyorum. Bu belki de Türkiye demokrasi açısından bu tek adam rejimi dediğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri bu ucube sistemin belki de önümüzdeki dönem denge denetleme mekanizmaları açısından yaratacağı bir fırsat da olabilir. Yani parlamentoyla Cumhurbaşkanlığının birbirini dengeleyeceği bir sistem. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde parlamentoda yürütmeyi dengeleyen bir yasama pratiğini tecrübe edebiliriz. Vatandaşa aklı başında bu demokrasiyi isteyen kesimlere bunları da anlatacağız. Ha, önümüzdeki zaman bunları anlatmaya yeter mi yetmez mi, o başka bir şey. Seçmen davranışı sunuşu arasında bir hafta kaldı. Başka bir örnek daha vereceğim burada. Bu konuda özellikle İstanbul, Ankara, Adana, Mersin belediyelerimiz bize bir örnek, bir pratikten bir örnek veriyor. Buralarda belediye başkanları Cumhuriyet Halk Partili, Millet İttifakı'nın belediye başkanları ama belediye meclis üyelerinde Cumhur İttifakı aldıkta son seçimlerde. Yani ama buralarda belediye meclisindeki bütün blok etme çabalarına rağmen her dört belediyede de bu saydığımız dört belediyede de çok başarılı hizmetler verdiler. Çok ciddi işler yaptılar ve toplumsal destekleri çok daha fazla seçildikleri güne göre seçmen destekleri. Dolayısıyla parlamentoyu kaybetmiş olmak bu sistemde yapmak istediklerini doğru yapmak, bu iyi şeyler yapmak istiyorsan onları yapamayacağın anlamına gelmiyor. Bir başka nokta daha, diyoruz ya kilometre sıfırlandı, bu yeni bir seçimdir diye. Şimdi hiç dikkat etmediğimiz bir şey var. Erdoğan'ın %49,5 oyunun içerisinde ben hiç şüphe duymuyorum ki ya ben Erdoğan'dan rahatsızım ama bu yine de kazanır, kaybetmez bu seçimi duygusuyla hareket eden önemli bir seçmen kesimi var. Sistemden rahatsız olan, işte keyfi yönetimden rahatsız olan, bir kişinin ekonominin kurallarını bile tanımayarak kendi çizdiği bir maceraya Türkiye'yi götürmesinden rahatsız olan önemli bir kesim var. Ama biz ya bu kazanır, her ne yapar yapar kazanır algısıyla Erdoğan'a giden bir seçmen var. Şimdi birinci tur şunu gösterdi: kaybedebilir aday. Birinci turun kazananı yok ama kaybedeni var. Kaybedeni Erdoğan. İkinci turda bunun Erdoğan aleyhine büyük bir dezavantaj olacağını, kaybedebilir algısının Kemal Bey'in desteğini güçlendireceğini düşünüyorum, buna inanıyorum. Bir de anlatacağız, yani siyaset vazgeçme işi değil, inançla sarılacağız. Ben Türkiye'de bir değişimin eşiğine geldiğini gören seçmenin 28 Mayıs günü sandığa gidip sandıkta gereğini yapacağına inanıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bir tek şeye katılmıyorum söylediklerinizde. Birinci turun kazananı yok. Bu doğru. Bir avantajlı veri sunulmuş olabilir ya da güçlü bir anket gibi algılanabilir. Çünkü seçmen davranışı Türkiye'de bir günde bile değişebilir. Örneğin ben Sinan Oğan'ın bugünkü tutumunun Kılıçdaroğlu lehine olduğunu düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Çünkü muhalif kimlikle sahada yer almış olmakla iktidar yanında yer almış olmak algıyı çok farklı kılar. Ben orada öyle düşünüyorum. Ancak Sayın Erdoğan'ın da birinci turun kaybedeni olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. 21 yıllık iktidarın sonucunda maalesef ve maalesef kendi payıma 320 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'nın orada olduğunu görmek Türkiye demokrasisi açısından çok da böyle sevindirici bir tablo değil. Umarım bu da değişir. Ama demin verdiğiniz örneğe de katılıyorum. Hani onda da hani size haklı buluyorum. Nedir? Dediniz ya, bazen meclis başkasında olur, başkan başka yerde olur, bambaşka bir deneyim olur. Evet, ona katılıyorum. Bunlar da benim kanaatim. Son sözlerinizi alayım lütfen.
Son sözüm bütün vatandaşlarımıza, sandığa gidin, oy verin, oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na verin. Türkiye bu düzen değişecek, değişmek zorunda. Şikayet ettiğiniz çok şey var, biliyorum. Seçmenin büyük çoğunluğu şikayet ölçeğinden bir seçim yapılsa büyük olasılıkla %80'e %20 çıkar. Yani şikayet etmeyenler %20 olur. Şikayet edenler partisi, şikayet etmeyenler partisi diye iki parti yarışsa ya da iki aday yarışsa %80 şikayet edenler kazanır, %20 şikayet etmeyenler kaybeder. Farazi bir oran ama inanarak söylüyorum. 70-30 olur, 90-10 olur neyse, ama böyle ağırlıklı bir şey olur. O yüzden şikayetiniz varsa bu şikayetin sebebi başta Recep Tayyip Erdoğan ve onun yarattığı sistemdir, bu düzendir. 28'inde sandığa gidin, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Yeni bir fırsat, yeni bir fırsatı birlikte yaratalım.
Çok teşekkür ederim Sayın Tezcan. Açık yüreklilikle tüm sorularımıza cevap verdiniz. Sağ olunuz. Gelecek hafta umarım başka bir iklimde konuşuruz. Evet değerli dostlar, sağ olunuz. Cahit Berkay'a yine kulak verelim dinlemeye. Biraz sonra Fatih Yaşlı Bey bizde olacak ama biraz Cahit abiden müziği de dinleyelim. Haydi bakalım.
basın dosttan gelen selamsın. Duyarak ağlarım, sen varsın orada. Merhabasın dosttan gelen selamsın. Duyarak ağlarım, sen varsın orada. Saklarım gözümde güzelliği, her neye bakarsam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbeti.
Evet değerli dostlar, Sayın Bülent Tezcan'ın ardından sevgili Fatih Yaşlı ile konuşacağız. Fatih merhaba.
Merhaba Enver, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Kritik bir günde kritik bir yayın yapıyoruz yine. Çünkü Türkiye'de her dakika, çok da tahmin etmediğimiz diyemeyeceğim ama insanı biraz da başkaları adına utandıran gelişmeler oluyor. Yani muhalif bir lider gibi görünüp de iktidar lehine bir seçimden çekilmek bir anlamda. Bir anlamda diyorum çünkü aslında yarışmada yok ama Sinan Oğan'ın bu tavrı ilginç bir tablo doğurdu. Önce şunu sorayım, bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani beklenmedik bir tavır değil belki ama yine de değerlendirmeye muhtaç diye düşünüyorum.
Şöyle başlamak galiba lazım Enver. Türkiye'de genel olarak ülkücü hareketin tarihine baktığımız zaman devletle her zaman bir tür ilişki içerisinde olduklarını görüyoruz. Yani devletin sahipliğinden bağımsız olarak bir soyut devlet kavramı üzerinden, işte devlet neylerse güzel eyler, devletin sahibi kimse onun arkasında durmak gerekir. İşte devletin yurttaşla kurduğu ilişki, yurttaşlarına bir refah tesis edip etmediği, bunlar çok önemli değildir aslında ülkücü hareket açısından. Bunu MHP örneğinde görmüştük. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP'li kurdukları ittifak üzerinden. Öte yandan bu ittifaka tepki olarak MHP bölünmüştü. MHP'nin içerisinden önce bir İyi Parti çıktı. İyi Parti'nin içerisinden daha sonra bir bölünme daha yaşadık. Oradan Zafer Partisi çıktı ve en son işte Zafer Partisi'nin adayı, Cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı Ata İttifakı diye, aslında Doğru Parti ve Adalet Partisi diye aslında hiçbir tabanı olmayan iki partinin de dahil olduğu bir ittifak karşımıza çıktı. Bu ittifakın temel iddialarından biri AKP ile CHP arasında seçeneksiz kaldığı iddia edilen kitlelere üçüncü bir yol sunmaktı. Üçüncü bir seçenek olduklarını iddia ediyorlardı. Ve bu seçeneği de milliyetçilik üzerinden kurguluyorlardı. Hatta seçim ilk tur 49,5'ta kalınca Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini şöyle meşrulaştırdılar. Dediler ki eğer biz seçime katılmasaydık zaten bu iş ilk turda bitmiş olacaktı. Şimdi matematiksel olarak bakıldığında öyle görünüyor ama siyaseten bakıldığında aslında öyle değildi. Yani hem Muharrem İnce hem de Sinan Oğan ve Ümit Özdağ birkaç ay önceden örneğin kendi tabanlarını, diyelim ki %5'e tekabül eden bir taban bu. Hatta bir ay önce, seçimden bir ay önce daha da yoğun bir tabandı bu. AKP karşısında konumlandırmış olsalardı, özellikle kendilerine oy verecek olan, ilk oyunu kullanacak olan 18-20 yaşındaki genç seçmene, bakın burada Cumhuriyetle bir hesaplaşma var, Atatürk'le bir hesaplaşma var, siyasal İslamcı bir rejim inşası var. Dolayısıyla bizim bugün yapmamız gereken şey tam da o anın zaman zaman söylediği cehennemin kapılarını kapatmaktır deyip seçmeni en baştan oraya yönlendirmiş olsalardı zaten o iddia ettiklerinin aksine seçim ikinci tura kalmayabilirdi ya da örneğin ikinci tura kalsa dahi Kılıçdaroğlu önde çıkabilirdi, başa baş çıkabilirdi. Bunu yapmadılar. Bunu yapmamaları Erdoğan'a yaradı ilk turda. Sonra kendi pozisyonlarını az önce söylemiş olduğum üzere bizim sayemizde seçim ikinci tura kaldı diyerek meşrulaştırmaya çalıştılar. Fakat bugün gelinen noktada kendi aralarında da bir ihtilafa düştüklerini görüyoruz. Büyük ihtimalle yarın Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacakmış gibi görünüyor. Ama bugün gelinen noktada işte Sinan Oğan'ın BK, istikrar, iki başlılığı engellemek, bir takım anlaşmalar vesaire üzerinden Erdoğan'a destek verdiğini gördük. Dediğim gibi bu şaşırtıcı değil. Yani geçmişte biz Bahçeli'nin de Erdoğan hakkında söylediklerinin neler olduğunu biliyoruz. Daha 15-20 gün önce çıktığı televizyon programında ülkücüler domuz bağcılarla bir araya gelmez diyen Sinan Oğan'ın bugün geldiği nokta bu açıdan şaşırtıcı değil. Yani bununla ilgili bir takım iddialar da var. İşte Aliyev meselesi, Erdoğan'la Aliyev'in arkadaşlığı vesaire, ama onlar böyle siyasi analize, denkleme kıyısından köşesinden katılması gereken işler. Yani burada çok tarihsel bir pozisyon alma var. Dediğim gibi devlet kimin kontrolündeyse, kim devletin sahipliği iddiasının temsilcisi ise ülkücü hareket tarihsel olarak onun bir parçası olmuştur. Ülkücü harekete muhalif olduğunu iddia eden isimlerin önemli bir bölümü de bugün o pozisyonlarını korumaya devam ediyorlar.
Şimdi Fatih, benim bir kanaatim var. Ben diyorum ki Sinan Oğan kişisel olarak netice itibariyle bir sonuç elde etmiş değil. Yine bir muhalif kimlik olmakla kentli, laikliğe saygılı, kafasındaki Atatürkçülüğe uygun, seküler milliyetçi bir kesimin temsilcisiydi. Bu kesimin Erdoğan'a karşı olan tepkisi de çok açık. Öteden beri açık. Ben açıkçası kendi payıma Sayın Oğan'ın oraya herhangi bir seçmen taşıyabilecek nitelikte olduğunu düşünmüyorum. Olsa olsa yani kendi eğiliminden dolayı öyle bir tabloya geçebilecek seçmen olduğunu düşünüyorum. Yani zaten geçebilecek olan kişilerin dışında birisinin geçebileceğini düşünmüyorum kendi payıma. Bilmem ne dersiniz?
Şöyle söylemiş olayım. Bir kere seçmen kitlesi, seçmen tabanı heterojen bir kitle değildi o anın zaten. Tam da senin söylemiş olduğun üzere, evet, hani sekülerizme dair dertleri olan, Erdoğan'ın Türkiye'yi İslamize ettiğini düşünen, ama esas olarak buradaki temel mesele sığınmacı göçmen meselesine yönelik bir bakıştı. Zaten Sinan Oğan'ın örneğin TRT konuşmasını, propagandasını, propaganda metnini açın okuyun. Orada diyor ki seçimlere gidildiğinde iki tercihte bulunacaksınız. Esas mesele şudur, sığınmacılar gitsin mi kalsın mı? Eğer iktidara oy verirseniz, diyor o konuşma metninde, muhacir ensar edebiyatı devam edecek. Yok iktidara oy vermez, muhalefete oy verirseniz bunlar da biz gönüllü gönderiyoruz vesaire diyecekler. Halbuki diyor biz zorla da olsa göndermenin arkasındayız diyordu. Bugün tercih ettiği şey başka bir şey. Dolayısıyla aslında Sinan Oğan'ın domine ettiği kitle, tam da senin söylemiş olduğun üzere sığınmacı göçmen meselesi üzerinden AKP'ye tepki duyan, AKP Türkiye'yi Araplaştırıyor, işte Arap zenginler burada daire satın alıyorlar, ev satın alıyorlar, vatandaş oluyorlar, oy kullanıyorlar. Ama onun ötesinde genel olarak sığınmacıları, göçmenleri düşmanlaştıran, onları hedef gösteren Avrupa'daki, Amerika'daki sağ popülist akımlara benzeyen bir siyasetin temsilcisiydi. Büyük ölçüde de oylarını bu tepkisellik üzerinden aldı zaten. Fakat oraya oy veren kitlenin tamamının bu sayıklarla verip vermediğinden emin değiliz. Çünkü Türkiye'de ciddi sosyolojik analizler yapılmıyor. Sinan Oğan'ın seçmen tabanının sosyolojik kimliği bana göre böyle, ama örneğin Anadolu taşrasından aldığı oyların başka bir anlamı olabilir. Örneğin Kılıçdaroğlu'na işte Alevi diye, Tunceli, Dersimli diye, CHP'li diye oy vermeyecek ama AKP'den de hoşnutsuz olan bir kitle Sinan Oğan'a oy vermiş olabilir. Bu nedenle de o kitlenin ben en azından 3/2'sinin yönünü eğer sandığa giderlerse Kılıçdaroğlu olarak belirleyebileceklerini düşünüyorum. Yani gerçekten Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik, sekülerizm gibi dertleri varsa zaten hiç düşünmeden birinci turda da vermelilerdi. Ama öte yandan eğer Kılıçdaroğlu'nu hala daha işte HDP ile iltisaklı, terörü benimsiyor, Öcalan'ı serbest bırakacak, yani iktidarın söylediği yalanlara inanan bir toplam varsa, ki olma ihtimali güçlü, o toplamın da yani %5'in örneğin 1-1.5'unun gidip Erdoğan'a verme ihtimali de var açıkçası.
Şöyle bir değerlendirme daha yaparsak, Kürtlerin Hüdapar, mesela Kürtler üzerinden baktığımızda Hüdapar makbul devletiyle iç içe olan bir siyasi yapı deniyor. Değil mi? Oysa ki Hüdapar'ın sicili hiç de o kadar temiz değil. Dönüyoruz HDP ile ilgili olanlara ise hain muamelesi yapılıyor. Yani bir tuhaf makbul Kürt tartışması da mı var şu anda? Bir de bu seçim aslında siyasi partilerin etkisinin ne oranda olduğu belli olmayan bir seçim bir taraftan. Çünkü birbiriyle bir arada olma ihtimali hiç bulunmayan insanlar Kılıçdaroğlu etrafında birleşmiş durumdalar. Örneğin benim herhangi bir milliyetçi ya da dini motifi olan ya da siyasal liberal olan bir kitleyle yan yana gelme olasılığım yok. Senin de yok. Ama Kılıçdaroğlu meselesinde bir başka sahikle davranıyoruz ve günün gelince başka hesaplarda sorarız diyoruz. Bu konuda ne diyeceksin?
Evet tabii ki. Şimdi iktidar açısından da Türkiye'de devlet aklı açısından da makbul Kürtler var, makbul olmayan Kürtler var. Örneğin Barzani çok net bir şekilde makbul Kürttür. Kuzey Irak'ta her türlü ilişki kurulur. Türk müteahhitler gider orada Irak Kürdistan'ı denilen yapılanmanın altyapısında tesis ederler. Diplomatik ilişkiler de kurulur vesaire. Ama öte yandan Türkiye'deki Kürt hareketiyle zaman zaman çözüm süreci adı altında bir takım görüşmeler olsa da orası sürekli düşmanlaştırılır. İşte terör kategorisine dahil edilir ve orayla herhangi bir siyasi diplomatik ilişki kurulmasından özenle kaçınılır. Şimdi geldiğimiz noktada benzer bir şey söylemiş olduğum üzere Hüdapar açısından da geçerli. Hüdapar sadece İslamcı bir hareket değil, aynı zamanda milliyetçi de bir hareket. Yani Kürt milliyetçisi olan da bir hareket. Kendi kimliğini Kürtlük ve İslam'ın sentezi üzerinden kurmuş olan da bir hareket. Dolayısıyla ben ilk ittifak kurulduğunda şöyle demiştim. Yani kendisine Türk-İslam sentezci diyenlerle Kürt-İslam sentezci diyenler devlet ortak paydasında buluştu. Yani nasıl ki 12 Eylül öncesinde MHP komünizmle mücadele adına, solla mücadele adına devletin bir parçası olduysa, paramiliter bir nitelik taşıdıysa, 90'lı yıllarda da Hüdapar, daha doğrusu Hüdapar adını almadan önceki Hizbullah, Kürt ilericiliğini tasfiye sürecinin bir parçasıydı. Yani işte JITEM'i düşünelim, kontrgerillayı düşünelim. Şimdi bu iki hareketin kendilerine milliyetçi dedikleri için aynı ittifak içerisinde yer almaları tuhaf görünüyor ama aslında tuhaf değil. Çünkü onları birleştiren payda başka. Yani ikisi de siyasal İslam paydasında birleşiyorlar, ikisi de Türkçülük ve Kürtçülük paydasında birleşiyorlar. İkisi de Türkiye ilericiliğine düşmanlık paydasında birleşiyorlar. Bu nedenle de MHP ile Hüdapar yan yana gelebiliyorsa MHP'nin içerisinden çıkmış olan ve hatta önümüzdeki süreçte MHP'nin genel başkanlığına oynama hedefi olan Sinan Oğan'ın da Hüdapar'la yan yana gelmesi pek şaşırtıcı görünmüyor. Yani Erdoğan ister Türk milliyetçisi olsun, ister Kürt milliyetçisi olsun ve tabii buraya İslamcılığı da eklemek lazım. Genel olarak sağcılığa bir ikbal vaat ediyor. Devletin bekası adına gelin, birlikte konumlanalım vaadinde bulunuyor. Ve sonuç bugün geldiğimiz nokta oluyor. Bu açıdan pek de şaşırtıcı değil. Çünkü günlerdir konuşuluyoruz zaten Sinan Oğan'ın buraya eklemlenebileceği. Evet, burada Kılıçdaroğlu'na yönelik, Kılıçdaroğlu'nun kendi etrafında birleştirdiği bir toplam var mı? Var. Yani kime ettiği ülkücüler, İyi Partililer vesaire onun etrafında toplanmış durumdalar. Bu doğru. O biraz şeyle ilgili muhtemelen. O insanların hem kendi ikballerini artık AKP-MHP bloğunun içerisinde görmemeleriyle ama aynı zamanda umarım öyledir diye söyleyeyim. Türkiye'nin geleceğine bakıldığında bu ittifakın bir kez daha Türkiye'yi yönetecek olmasının hepimiz açısından yaratacağı sonuçları görüyorlar ve
peki
konum alıyorlar.
Fatih, şöyle bir durum da var. O an bugün dedi ki biz hiçbir pazarlık yapmadık, ilkeler konuştuk falan filan. Ben buna hiç katılmıyorum. Yarın bir gün yani yarın bir gün çıkıp da ben Cumhurbaşkanı yardımcılıklarından birini aldım ya da şu bakanlığı aldım, ne bileyim İçişleri Bakanlığı'nı aldım falan dese Türkiye'de milliyetçiler bunu kazanım sayar mı bir? İkincisi, Devlet Bahçeli açısından bu büyük bir yıkıntı doğurmaz mı? Çünkü neticede Devlet Bahçeli'nin o andan hiç haz etmediği ve nihayetinde rakip gördüğünü de biliyoruz.
Evet, yani az önce söylediğim üzere Sinan Oğan'ın muhtemelen temel hedefi MHP'nin başına geçmek. Özellikle bu Erzurum saldırısından sonra MHP'nin üzerindeki yükü almaya ve CHP-HDP arasındaki bir duygudaşlığı önlemeye yönelik açıklamalar yapmıştı. Muhtemelen yalandı zaten o açıklamalar. Yani konvoylarının saldırıya uğradığını, taşlandığını vesaire söylemişti ama sonra üstü kapandı gitti. Hepimiz onun yalan olduğunu biliyorduk. Devlet Bahçeli bundan şu an için rahatsız olabilir ama öte yandan bir iki tweet attılar bu konuya dair. Sinan Oğan bu ittifaka gelemez diye ama herhalde saraydan uyarı aldıkları için hemen geri adım atmak zorunda kaldılar. Orada bir tartışma olacaktır. Yani Devlet Bahçeli sonrası ülkücü hareketin liderliğini kim üstlenecek? Bahçeli'nin etrafında bir ekip var. O ekip Bahçeli öldükten sonra MHP'yi dizayn etmenin hazırlıklarını bence şimdiden yapıyor. Ama eninde sonunda orası karışır. Yalnız şunu da eklemiş olayım. Sinan Oğan'ın bu yanlış anlaşılmasın, benden kaynaklı bir şey değil ama MHP'nin içerisindeki mezhepçi tutum Sinan Oğan'ın mensup olduğu mezhebin Sinan Oğan'ın genel başkanlığa aday olmasının önündeki en büyük engel olduğunu alttan alta yayıyor zaten. Yani daha da net söyleyeyim, Sinan Oğan Sünni Hanefi mezhebine mensup olmadığı için MHP içerisinde Oğan'ın asla genel başkan olamayacağına dair bir propaganda devam ettiriliyor. bunu kırar kıramaz onu bilmiyorum ben Sinan Oğan.
Yani Kılıçdaroğlu'na benzer bir sorun mu yaşar diyorsun?
Yaşayabilir çünkü MHP milliyetçiliği seküler, zaman zaman seküler olmuştur ama esas olarak Türk İslam sentezine dayanır 1969'dan beri ve oranın başına, orayı kontrol edecek figürün eğer Türklüğüyle birlikte bir de Sünni Hanefi mezhebine dahil değilse genel başkan seçilme ihtimali zayıftır. Ha sonrasında dengeler değişir, başka şeyler olur, onu bilemem ama MHP yönetimi, bugünkü MHP yönetimi Sinan Oğan'a karşı yaptığı propagandayı bunun üzerine kuruyor. Kendisinin Sünni Hanefi olmadığı iddiası üzerine kuruyor. Şia'ya yakın olduğu, işte Caferi olduğu iddiası üzerine kuruyor. Bunlar ayrı bir tartışmanın konusu. Ama netice itibariyle şunu söylemiş olalım. MHP elbette ki Sinan Oğan'ın buraya gelmesinden rahatsız olmuştur. Ama bugün MHP-AKP ittifakı seçimleri kazanabilmek ve Türkiye'yi yönetebilmek adına %1'lik, %2'lik partileri dahi kapsamak zorunda. Bir de bu bir AKP stratejisidir. Dikkat edin. Numan Kurtulmuş'u nasıl kapsadılar? Süleyman Soylu'yu nasıl kapsadılar? Onların partilerini nasıl kapattırdılar ya da pasifize ettiler? Bu strateji hiç değişmiyor. Eğer sizin %1, 1,5, 2'lik bir oyunuz varsa ve AKP'den oy çalabilecek iseniz, AKP bir strateji olarak size geliyor, bir şeyler vaat ediyor. Belki şantaj yapıyor, onu bilmiyoruz. O siyasal analizin dışında kalıyor. Bir vaat ya da bir şantaj sonucunda sizin o %1,5-2'lik kitleniz eninde sonunda AKP'nin o iktidar bloğunun içerisine eklemleniyor. Sinan Oğan'a da yapılan şu an bu oldu. Yani Sinan Oğan belli bir kitleyi önce CHP ya da genel olarak muhalif kanattan söktü, aldı. %5'lik kitle örneğin doğrudan Kılıçdaroğlu'na yaslaydı ilk turda. Seçim 48-49'la Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu bir süreçle de bitebilirdi. Öyle olmadı. Seçim ikinci tura bırakıldı. İkinci tura bırakıldıktan sonra muhaliflerin ümidi iyice kesildi. İnsanlar karamsarlığa sürüklendi. Ve bugün çıkıp en son darbeyi vurdu ve Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Yani bu senaryoyu ve filmi biz gördük aslında daha önce. Bunu anlatmaya çalışıyorum.
Peki şöyle bir tablo da var. Yarın Ümit Özdağ çıkıp derse ki biz Zafer Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na ikna olduk. Biz domuz bağcılarla değil buradaki toplumsal mutabakatla hareket edeceğiz derse, dese. Bence Ümit Özdağ'ın aldığı %1,5 oy Sayın Oğan'ın aldığı 5,5 oydan daha konsolide, daha yönlendirilebilecek bir oy gibi geliyor. Bilmem katılır mısın? Çünkü Ümit Özdağ çok net ve çok sert, bana göre ırkçılığa varan bir söylemi var. Ama bu insanlar için, yani geçmiş Demokratik Sol Partili Şükrü Sina Gürel falan gibi isimler de yanında. Yani oradaki 1,5 puan oy çok daha ilginç olmaz mı? Yani bir anda o 1,5 puan 45,5'un üzerine konduğu zaman 49,5, 44, 49,5, 47, 46 haline gelmez mi? Bence gelir gibi duruyor. Çünkü o oylar aynı zamanda Sinan Oğan'la kesişim kümesinde.
Evet, gelebilir tabii ki. Zaten Sinan Oğan'ın aldığı %5 oyun %5'i Sinan Oğan'ın kendi oyu değil. Birincisi Zafer Partisi'nin bugüne kadar yaptığı örgütlenmenin bir sonucu. Yani Sinan Oğan'ın kendi partisi yoktu zaten. İkincisi Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesiyle birlikte Muharrem İnce'nin kitlesinin bir bölümü de Sinan Oğan'a oy vermişti. Dolayısıyla az önce söylemiş olduğum üzere Sinan Oğan'ın oylarının tamamı AKP'ye gitmeyeceği gibi tamamı CHP'ye de gitmez. O oylar bölünecektir. Ya işler artık tuhaf bir matematik hesaba kaldı. Bu da ayrıca bir saçmalık. Belki uzunca tartışılması gerekir. Ama netice itibariyle şunu görmek lazım. Yani herkesin şu an söylediği şey, işte 8 milyon sandığa gitmeyen seçmen var. %5 Sinan Oğan'ın oyu var. AKP'nin kazanması için sadece 250 bin oy alması, 50.01'i bulması için 250 bin oyu bulması yeterli. Dolayısıyla herkes bir tür böyle matematik hesap içerisinde savruluyor. Yani biz pazar günü göreceğiz. Şunu belki...
Yalnız Fatih... Bir şey söylemek istiyorum. O 250 bin oy geçen seçimdeki matematikte yetiyordu. Katılım arttığı takdirde o 8 milyondan kaç milyonun sandığa gittiğine baktığımız takdirde bambaşka bir tablo ortaya çıkacak. Yani 4 milyon kişi daha sandığa gittiğinde başka bir tablo ortaya çıkacak, değil mi? Yani geçen seçimin kurallarıyla şimdinin kuralları da değişti. Sayılar da değişti. O yüzden bambaşka bir denklem var diye düşünüyorum.
Tabii değişti. Yani bunu şöyle söylüyorum. 49,5 sabit kalacaksa onun kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Ama öte yandan Enver şunu da bilmiyoruz. Bu ülkede niye 8 milyon kişinin sandığa gitmediğine dair muhalefetin elinde hiçbir sosyolojik araştırma, veri, rapor, saha çalışması yok. Yani biz eğer 8 milyon kişinin niye sandığa gitmediğini biliyor olsaydık, onları sandığa götürecek stratejinin de ne olduğunu konuşabilirdik. Ama bilmediğimiz için şu an konuşamıyoruz. Bu insanlar atıyorum engelli mi, yaşlı mı, işte hayattan mı umudunu kesmiş, CHP'ye mi tepkili, nedir bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bu insanları nasıl sandığa taşıyacağımıza dair bir veri yok elimizde. Benim dışarıdan gördüm. Umarım muhalefetin elinde böyle bir veri vardır. Eğer ellerinde böyle bir veri varsa o 8 milyonun evet senin de söylemiş olduğun gibi yarısı sandığa taşımak. Artı işte İnce'ye ve Oğan'a giden oyların, Özdağ'a giden oyların en az yarısını almakla bu denklem değiştirilebilir. Ama öte yandan şöyle de bir durum var. Yani 48 saat önce yumuşak kampanyanın işe yaradığını söyleyip 48 saat sonra elinizi masaya vurup ben ülkeden sığınmacıları göndereceğim diye hiç altı doldurulmamış bir siyasal stratejiyi izlerseniz bunun 3 gün sonra sandıkta karşılık bulacağına dair de endişelerimiz olmalı. Benim en temel endişelerimden biri budur. Yani bugün Oğan desteğini çekti. Evet doğru. Mesela yarından itibaren de hala daha milliyetçiliğe mi oynamaya devam edecek CHP?
Kılıçdaroğlu öyle görünüyor. Öyle görünüyor.
Öyle görünüyor ama bunun bir karşılığı var mı? Bundan da emin değiliz. Yani örneğin İyi Parti'nin sandığa gitmeyen seçmenleri mi oy verecekler?
Daha doğrusu, yani ben
oy sandığa gitmeyen değil. Oğan'a oy veren İyi Partililer yüzlerini Kılıçdaroğlu'na mı dönecekler? İşte hiçbir işe yaramayan o 5 sağ partinin seçmenleri ne yapacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Dolayısıyla rasyonel tercihler mi var? Bizler hesap yapabiliyor muyuz? Buna dair zaten öngörülemez bir seçimdi ilk tur. Şimdi ikinci turda biraz daha öngörülemez görünüyor açıkçası.
Ben şöyle değerlendiriyorum. Kaygılı modernler diye bir kavram var ya, biraz muğlak bir kavram. Bunların ehli keyif olanlarının tırnak içerisinde işte o tarihlerde yurt dışında ya da işte evinde balkonunda falan olanlarının yine tırnak içerisinde söylüyorum. Biraz daha uyarılmış olabileceğini varsaydıklarını düşünüyorum. Çünkü bu kadar kaygılı olmalarının bir nedeninin de Kılıçdaroğlu'na inançlarının olmadığını düşünüyorum. Fakat şimdi siyasal bir parti üzerinden olmadığı için onları mobilize edebileceklerini düşünüyorum. İkincisi de belki İyi Parti'nin aldığı orana baktığımız zaman İyi Parti'nin seçmeninin partisiyle çok da mutabık olmadığı görülüyor. Belki orada o dalgalı seçmen bu sefer partiyi de aşan bir itiraza gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi kendi seçmenini daha yan yana getirip daha kolay harekete geçirebiliyor. O yüzden sanki dışarıda kalan oylar tepki oylarıymış gibi geliyor bana. Son tahlilini almak istiyorum.
Yani evet, son tahlilimiz şu olacak. Kılıçdaroğlu'na verilen oylar tekrar sandığa yansıyacak. Yani kimse işte ben küstüm oynamıyorum vesaire diye gitmeyecek. Birincisi bu, yani 46 ise 46. Bu 46'nın üzerine o sandığa gitmeyen 8 milyon seçmenden kaçı sandığa götürülebiliyorsa onlar götürülecek. Aynı zamanda Kürt seçmenin küstürülmemesi önemli. Kürt seçmen blok halinde tekrar sandığa gidecek. Üstelik baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu'da seçime katılım oranı işte inşaat işçileri, mevsimlik işçiler nedeniyle Batı illeriyle kıyaslarda daha düşük. Dolayısıyla temel vazifelerden biri Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki seçime katılım oranını arttırmak. Ve tüm bunlar bir araya geldiğinde işte diyelim ki 50-01 bulunamadı. Bence temel meselelerden biri de şudur. Erdoğan'ın 55 ya da 60'la seçimi kazandığı bir Türkiye 50.01 ile kazandığı bir Türkiye'den daha zor bir Türkiye olur. Bu nedenle de elbette ki öncelikli hedef seçimi kazanmak için her şeyi yapmaktır. Matematiksel olarak her şeyi yapmaktır ama kaybediliyorsa da dediğim gibi 55 ile 60 ile sandıktan çıkmasının engelleneceği Erdoğan'ın bir durumun ortaya çıkması gerekir. Bence temel mesele bu şu an itibariyle.
Çok teşekkürler Fatih Yaşlı, yaptığın katkılar için. Zaman daraldı, göreceğiz. Teşekkür ediyorum.
Kolay gelsin, iyi akşamlar.
Evet değerli dostlar, sandık meselesiyle ilgili bugün Moğollar grubu adına Cahit Berkay bir açıklama yaptı. Ve Cahit abi birazdan yayınımızda olacak. Çok da kolay olmayan bir karar verdiler ama kararları Türkiye'ye örnek teşkil etti. ona soracağız. Bir tweette şöyle diyordu: Amerika konserimizi iptal ediyoruz çünkü vatandaşlık görevimizi yapmak için daha önce söz verdiğimiz üzere gerçekleştirmemiz gereken Amerika konserini erteledik. Çünkü hiçbir şey vatan görevinden daha önemli değil. Oylarımızı kullanmak için Türkiye'de kalacağız dedi Moğollar ve Cahit Berkay, elbette onların üyesi. Bu bile başlı başına bir örnek bence. Bu örneği doğru dürüst anlamak ve tahlil etmek gerekiyor. Açıkçası Erdoğan'ın şahsından bağımsız olarak, ki onun şahsından tam bağımsız olamaz ama yine de öyle söylemek istiyorum. Bu yetkilerle donatılmış herhangi bir kimsenin akıl sağlığını çok kolay koruması mümkün değildir. Çünkü o kadar büyük yetkiler var ki hiçbir denetleme mekanizması olmadan karar vermek çok kolay değil. Şimdi çok değerli abim Cahit Berkay ile konuşacağız. Cahit abi merhaba.
Merhaba Enver, merhaba, kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim abi. Bugün Türkiye'de tam bir aydın tavrıyla halkımıza önemli bir uyarı yaptınız. Nasıl oldu bu karar, nasıl alındı abi? Yani çok kolay bir karar değil. Amerika, biletler satılmış, sonuçta orada sizi bekleyenler var. Bunun ticari boyutu var. Her şeyi göze aldınız ve önce oy dediniz. Anlatır mısın lütfen abi?
Ya, Enver kardeşim ya, şimdi biz bu seçim süreci yani öncesi de şeyde de şimdi bu 28'indeki ikinci turda da hep işte insanlara sandığa gidin, gençlere böyle yalvarıcısına artık böyle şey yapıyoruz, oy verin oy verin oy verin diye. Şimdi bunları söylerken biz kendimiz gideceğiz başka bir yerde oy veremeyeceğiz. Yani bu tenakuz. Yani bunu kimseye anlatamazsın abi.
Ahlaki bir sorun olur diyor.
Yani işin ticari tarafında bir şey yok. Bir aksaklık ya da herhangi bir zarar görme olayı yok. Yani konuştuk. Onlar da şey olarak zaten bir ölçüde bilet satışlarında da biraz da duraksama olmuş orada. Bizim zaten genelde bizim Türkler geliyor ya konserlere. Onlar da şey yaptılar, kabul ettiler, onlara da makul geldi. Ekim ayında yapacağız. Şöyle o bilet, yani bilet alanların iadesini şey yapıyorlar ama deprem zedelere bir yardım konseriydi bu 9 konserlik şey seri. İnan evet. Bu 9 tane salona bunlar avanslarını vermişler, ödemelerini yapmışlar ve de onlar da şey yaptılar, onlar da kabul etmişler, yani iade etmişler verdikleri paraları ve ayrıca uçak biletlerinden de şey olmadı, onlar da yanan tarz bilet değilmiş ve dolayısıyla bir ticari şey, bir zarar söz konusu olmadı. Ve biz de vicdanen yani bayağı bir azap çekecektik. Yani kendi kendimiz de tenakuza düşecektik. Buradayız. İptal ettik. Yani hiç şey değil, sorun değil. Yani görevimizi yerine getireceğiz. Çünkü yani başında söylediğim gibi herkese aman gidin gençler, gidin sandığa sahip çıkın. oy verin diye söylüyoruz ama biz kendimiz vermeyeceğiz. Yani bu çok önemli bir şeydi. Yani vicdanen çok rahatsız olmaya başlamıştım. Bir de bir turneyi biz kabul ederken ikinci tura düşme şeysi, yani iki turlu olacağı ihtimalini de düşünmemiştik. Yani yoksa biz baştan şey yapardık. Yani tarihleri ona göre uygun bir başka bir zamana ayarlardık.
Peki abi, şimdi bunca yıldır Türkiye'de mücadele veren, devrimci hareketin içerisinde yer almaya çalışan bir müzik grubusunuz siz. Öyle bir hale geldi ki Türkiye'de bu bir referandum haline döndü. Sizin kanaatiniz nedir? Nasıl algılıyorsunuz bu seçimi? Hani o çağrı yapmanızın nedeni, bu kadar büyük ve değerli bir çağrı yapmanızın nedeni ne? Ben tabii, benim de kendi kanaatim var ama tabii sizin de fikrinizi önemsiyorum bu alanda.
Ya bir kere bu yani Türkiye'nin yani hukuk açısından, ekonomi açısından, eğitim açısından, yani neresinden tutarsanız tutun hepsi şey alarm veriyor. Yani evet. Ben işte kimisi son viraj diyor, işte ben bir şey paylaştım, işte bundan başka Türkiye yok sahiplenin. Gerçekten ben bir torun sahibiyim. Ama bencil bir şekilde bakarak sadece benim torunumun geleceğini değil, yani bütün gençlerin geleceği. Bugün gençler gerçekten yarın ne olacağını, yarın ne yapabileceklerini, ne yapamayacaklarını hiçbir şey bilemiyorlar ve zaten örneklerini görüyoruz. Yani imkanı olan hemen yurt dışına gidiyor ve de bir sürüsü de gitmek için çabalıyor. Yani dövizin durumu belli, dolar baskılanıyor, İşte euro öyle o şekilde bir sabit tutmaya çalışılıyor. Bunu yaparken hazine zaten eksilerde, daha da eksilere gidiyor. Daha da borçlanıyoruz, daha borçlanıyoruz. Yani bu borcun artık nasıl telafi edileceği, yani o liyakat dediğimiz konu hakeza öyle. Bu son şansımız. Eğer bu ikinci turda Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilemezse, yani gene bu sistem devam edecek olursa halimiz yaman. O yüzden bu gidişatın bir durması lazım ki gelecek olan yeni hükümet ve de işte Cumhurbaşkanı, ki zaten diplere varmış durumda ülkenin durumu, hiç olmasa daha da dibe gitmeden bir toparlamaya başlayabilir. Yani öyle düşünüyorum. Yani o kadar çok şey var ki, yani yarınımızla ilgili o kadar çok endişelerim var ki.
Evet. O zaman Cahit abi herhalde
yani oy vermek. Yani burada zaman... işte ben küstüm de, yok işte ben siyasetten anlamam da, yok şunu yapmam da, bunu yapma, böyle bahaneler artık bıraksınlar. Yani kendi geleceklerine, ülkemizin geleceğine sahip çıkalım. Sahip çıksınlar. Hep beraber çıkalım.
O zaman Cahit abi sizin şarkıyı da koyalım arkadan. Bir şey yapmalı. Bir şey yapmadığımız takdirde olmuyor. Evet. Öyle bir yere geldi ki Türkiye, eğer Türkiye Cumhuriyeti bir dönem daha tek adam rejimiyle devam ederse bunun maliyeti çok ağır olacak diyorsunuz. Ağır, ben de aynı kandayım açıkçası. Yani
bir çağrı şey söyleyeyim mi? Evvel lütfen. Biz bu ta 94-96 yılında yaptık o bir şey yapmalıyı. O günden bugüne hala Moğolların en dinlenen, en çok güzel tepki alan şarkısı. Şimdi böyle hep soruyorlar ya, bir şey yapmalı. Abi ne yapmalı diye sordular bize. Yani soranlar oldu daha doğrusu. İşte şimdi tam cevabı, işte git sandığa ver oyunu. Sahipten evet. Bu ülkeye.
Çok teşekkür ediyorum Cahit abi.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Yine görüşmek üzere. Çok yani teşekkürler
görüşmek
abi.
Üzere. Sağ ol. Görüşmek üzere, sevgiler. Görüşmek üzere. Oysa bir şey yapmadı.
Sanki onlar... Evet değerli dostlar, bugün de saat 20'ye getirdik. Dediğim gibi yaşlanıyorum galiba, biraz yoruluyorum bu saatlerde. Ama her gün hareketli ve hararetli bir iklim var. Yarın da yine aynısı olacak. Saat 11'de de YouTube kanalında konuşacağım. Akşam 18.30'da da yine burada olacağım. Çünkü yarın da bu kez Ümit Özdağ'ın açıklamaları üzerinden bir tablo ortaya çıkacak. Bunu da hep birlikte konuşacağız. Ben Türkiye açısından en önemli şeyin demokratik sürece doğrudan müdahil olmak gerekliliği olduğunu düşünüyorum. Geçen gün bir tweet paylaştım. Bazıları şaşırdı falan filan. Açık söylüyorum. Buradan tekrar söylüyorum. Bu vatandaşlık görevi CHP'ye rağmen yapılmalı. Yani CHP'nin müspet ya da menfi olmasının ötesinde, o geceye sahip çıktılar, çıkamadılar, müşahit vardı, değildi. Bunların hepsi mazeret. Çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri üzerinden bir değerlendirme yapılmıyor. Türkiye'de ikili bir yarış yapılıyor. Bu ikili yarışında koşulları belli, kimin kim olduğu belli. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne kızdım, İyi Parti'ye kızdım, ona öyle yaptım, buna böyle yaptım üzerinden bir değerlendirme yapılamaz. Neyse kanaatiniz, ki benim kanaatim açık, ben tek adam sistemine karşıyım, gidip oy kullanmak gerekiyor. Bu oyu kullanmak için de hiç kimsenin üşenmemesi gerekiyor. Çünkü yarın balkonunda oturup keyif yapabileceğiniz bir ülkeniz olmayabilir. Özellikle kadınlar açısından kadın sanatçılar, kadın hareketleri dün bir çağrı yaptı. Tarikat, cemaatler eline düşmüş insanların ne durumlarda olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka bir şey yapması gerekiyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.
Gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.